Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Kur'an'ın bir başka mucizesi de, onun kıyamete kadar gelecek hadiselerin, gelişmelerin ve değişmelerin ortaya çıkaracağı bütün suallere cevap vermesidir. İslamiyet, Kur'an ve sünnette icmali, umumi bir uslup ile her mesele için öz ve mantığı vaz etmiş, tafsili mevzulara genişletme ve şumullendirme esnekliğini de ehli için içtihat kapısını kıyamete kadar açık bırakarak temin etmiştir. Böylece mevzusu itibariyle hiçbir tahdide tabi kılınmamış olmasının neticesidir ki, İslam'da insan beyni için akla gelebilen her suale cevap vardır. Ve bu cevaplar da kendisine temel aldığı prensiplerle son derece ahenklidir. Yani hiçbir tenakuz ihtiva etmez. Halbuki beşeri sistemler, nazariyeler, kanunlar zaman karşısında eskir, hükmünü kaybeder, iptal olur. İslamiyet ise beşeri bir sistem değil, ilahi bir dindir. Kur'an ahkamı hakkında ileri geri konuşanlar, Allah'ın ilminin ihatasını, kudretinin sonsuzluğunu, hikmetinin derinliğini unutan gafiller yahut kabul etmeyen hakikate kör münkirlerdir. O gafiller bu asrın bir takım fani ve nefsani kabullerine adeta iman ederek onların hatırına Cenab-ı Hakk'ın değişmez hükümlerini tahrir yahut en azından tatil etmeye çalışmaktadırlar. Halbuki Rabbimiz, biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Muhakkak ki size hayatınız için gerekli bütün hatırlatmaları, öğütleri içeren bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Buyurarak bizi düşünmeye, ibret almaya, Kur'an hakikatlerinin yüceliğini, eskimekten münezzeh olduğunu idrak etmeye davet ediyor. Hatta Kur'an'daki mucizevi bilgilere, yapılan ilmi keşiflerle daha çok yaklaşılabileceği de ayetlerde belirtilen bir mucize olarak Cenab-ı Hakk'ın vaadidir. Kur'an'daki bu harikulade haller yüce hakikatlerin ilahi vaat çerçevesinde zamanı geldikçe tahakkuk etmesidir. Yani Kur'an önden gidiyor. İlim ise onu tasdik ede ede onun arkasından gelmektedir. Allah Teala buyurur: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun, Kur'an'ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Ayetteki ufuklar kelimesinden insanı çevreleyen dış alemi, kendi nefisleri ifadesinden de insanın kendi biyolojik ve ruhi yapısını anlamak mümkündür. Bu takdirde ayetin manası, biz insana gerek kendisini çevreleyen dış alemde, gerekse bizzat kendi maddi ve ruhi yapısında bulunan ve bizim varlığımızı ve gücümüzün mükemmelliğini ispatlayan delilleri yeri geldikçe göstereceğiz demek olur. Esma-i İlahiye'nin fiildeki tecellisi olan kainata büyük alem, alemi kübra, esmanın tecellilerinin cem olduğu bir icat bediası olan insana da küçük alem, alemi sura denir. Bu iki alemle alakalı olarak ilmin tespit ettiği akıllara ve izanlara durgunluk veren maddi ve manevi bilgiler insana kendi aczini tanıtarak, nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kelamının tecellisini ortaya çıkarmaktadır. Hak aşığı Yunus ne güzel der. İlmin başlangıcı da, sonu da kendini bilmektir. İlahi azamet ve saltanat karşısında insanın kendi acziyet, hiçlik ve zavallılığını hissedebilmesi, muhakkak ki ona marifetullah'tan bir ufuk açar. Vasılı illallah olmaya yönlendirir. Asla unutmamak gerekir ki, Kur'an'ın bildirdiği hakikatlerin, zamanı geldikçe bütün beşeriyetin gözleri önünde tek tek zuhur edip gerçekleştiği ve idrakleri hayrette bıraktığı gibi ölümden sonraki hayata, basübadel mevte dair verdiği malumat da mutlaka zuhur edecektir. Elbette ki haşr, mahşer, sırat, hesap, mizan, cennet, cehennem ve diğer mahlukat da hak ve muhakkaktır. Ne mutlu bu fani alemden gerektiği şekilde ibret almak suretiyle kalbi hayatını feyiz ve ruhaniyetle zenginleştiren, böylece ebedi hayata beşeri istiab ve istidadınca hazırlanıp da Cenab-ı Hakk'a bir kalbi selim götürebilenlere. Ne mutlu yüz akıyla ahirete varabilenlere. Sohbetten çıktıklarında Orhan'ın arkadaşları etrafını sardı. "Orhan, kardeşim, bizi buraya keşke daha önce getirseydin," diye memnuniyetlerini dile getirdiler. Nasipli Şevket de aralarındaydı. O da Orhan'a baktı ve sohbetten aldığı feyzi şöyle özetledi. "Demek ki gönlümüzde de, aklımızda da, ilmimizde de, evimizde de, sokağımızda da zemin çalışmasına ağırlık vermeliyiz. Bu zemin üzerindeki emanetlerin sarsılmayacağı bir manevi zemin olmalı. Düşmanların sakat, çirkin ve iğrenç felsefelerin ve kötülerin tahrip edemeyeceği bir zemin." Orhan tamamladı. "Takva ile yoğrulmuş bir iman, ilim ve hizmet zemini." İki mühim ihmal. Orhan, dünya ve ahiretine faydalı, ihlasla meczolunmuş gerçek ilme, aşk ile sarılmıştı. İlahiyat fakültesindeki derslerini sadece okulda verilenlerle yetinmeden, etraflı bir şekilde tahsil ediyordu. Özellikle hafızlığını da tekrarlıyordu. Geleceğin dünyasında tebliğin zaruri bir şartı gördüğü İslami kültür ve irfanını arttırmak için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Bu çerçevede hizmet ve irşat çalışmalarına şevkle devam ediyordu. Fakülte arkadaşlarını Yunus Dede'nin sohbetlerine davet ediyor, onların ilmi, salih amel ve ihlas mahiyetinde tahsil etmeleri noktasında emri bil maruf, nehyanil münker vazifesini asla ihmal etmiyordu. Öğrendiklerini anlatmak, bilhassa yaşayarak öğretmek hem bilgisinin zekatı oluyor hem de takvası daha da pekişiyordu. Pek çokları çalışmama mani olur diye hizmetten kaçınırken, Orhan ilmi çalışmaların zevkini bilhassa hizmette buluyordu. Çünkü hizmet hayatı ilmine engel değil, bilakis yaşamak ekseninde olduğu için ilmini iki kat arttıran manevi bir destek hükmündeydi. Bu bakımdan doğrularla yanlışların arasını en güzel şekilde ayırt edebiliyordu. Helal ve haram çizgilerini çok net fark ediyordu. Basiret gözü her geçen gün biraz daha ışıldıyordu. O gözle baktığında gördüğü hakikatleri bir bir tahlil ediyor, karşısına çıkan problemleri de görüyor ve çözmeye çalışıyordu. Bu problemler arasında bir tanesi vardı ki yüreğini kanatıyordu. O da helal ve haram çizgilerini hiçe sayarak rastgele ihtilatlardı. Evet, ilgilendiği gençlerin önemli bir kısmı kız öğrencilerle laubaliliğe kaçan bir ihtilat halindeydi. Oturup kalkmak, telefonlaşmak, mesajlaşmak, internette görüşmek çok masum bir şey gibi yayılıp gidiyordu. Orhan bunun yanlışlığını anlatmak istedikçe farklı farklı ağızlardan nefsani savunmalar işitiyordu. "Abi, biz sadece arkadaşız." "İyi de ateş ile barutun arkadaş olduğu nerede görülmüş?" Kimisi ciddiyetten dem vuruyordu fakat ciddiyetsizliğin alası içindeydi. "Abi biz ciddiyiz, evleneceğiz, hatta günaha girmeyelim diye önce dini nikah kıyacağız." "Ailelerinizin haberi var mı?" "Şimdilik yok." "Sakın kıyma kardeşim, ne kendine ne de o kardeşimize." Kimisi daha bir laubaliydi. "Ya sen ne anlatıyorsun Orhan? Tanımadan etmeden evlenilir mi? Önce arkadaşlık kurmalıyız, bir süre gezip tozmalıyız ki gönlümüz birini sevecek mi anlayalım. Otomobil mi alıyorsun ki önce deneyesin? Beğenmezsen iade edesin. Bir kere evlenme çağında ve şartlarında değilsin. Farz edelim evleneceksin. O zaman ciddiyetle ailelerin bilgisi ve kontrolü dahilinde konuşulması gereken hususlar konuşulur, o kadar. Gençliğin birçoğu duygu selinde sürüklenmekteydi. "Kopamam abi. Biliyorum yanlış olduğunu fakat ne bileyim, bağlanmışım bir kere. Hem sadece telefonla filan görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz. Bundan fazla bir mahsuru yok herhalde. Senin kız kardeşin aynı durumda olsa?" Kız öğrencilerin bazıları da bu durumu kılık kıyafetlerindeki dikkat çekicilik, hal ve tavırlarındaki rahatlık ile bilerek veya bilmeyerek körüklüyordu. Damarlarda deli bir kanın aktığı bu gençlik çağında dikkat ve itinaya daha bir ihtiyaç vardı halbuki. Orhan bu meselenin sadece gençliğin problemi olmadığını biliyordu. Geçenlerde ziyaret ettiği Doktor Selim Bey de anlatmıştı. Çağımızda dinin hayat ölçülerine riayet edilmedikçe problemler daha büyük bir çıkmaza dönüşüyordu. Asr-ı saadette yaşandığına dair hiçbir iz bulunmayan psikiyatri vakaları, ruhi problemler bugün had safhadaydı. Sevgi, hürmet, sadakat, merhamet ve huzur yuvası olması gereken aileler, şiddet, kavga, nefret, ihanet, acımasızlık ve bunalım kafeslerine dönüştürülüyordu. Boşanmalar artıyordu. Anne olmak istemeyen kadınlar, evlatlarını bırakıp kaçan anneler veya babalar, facialar, kürtaş kasapları tarafından ana karnında katledilen masumlar, duyulmayan feryatlar, işitilmeyen iniltiler Orhan'ın kulağında uğulduyordu. Orhan da son sınıfa yaklaşıyordu. Mezun olacak, o da dinini tamamlayacak bir huzur yuvası tesis edecekti. Fakat endişeliydi. Gidişat mide bulandırıcıydı. Yıllar öncesini, sefahat içindeki günlerini derin bir acıyla andı. Arkadaşları kıyısında dolaştıkları çukurun içindeki cehennemden habersiz idiler. Merakla, acemilikle tehlikenin etrafında dolaşıyorlardı. Orhan ise terbiye görmemiş bir nefsin temayül ettiği, sıcaklık duyduğu o alemlerin saadet değil sefalet olduğunu çok iyi biliyor fakat bazı arkadaşlarına anlatamıyordu. Kendisine yardım elini uzatanları teşekkürle ve dua hisleriyle bir kez daha andı ve Allah'a hamd etti. Bu düşüncelerle Hüdayi Camii'ne doğru yürüyordu. Bugün sohbet arkadaşlarından birinin düğünü vardı. Düğünde de Yunus dedenin sohbeti. Camiye yaklaştıkça huzuru arttı. Yunus dede sohbetinde ailevi mevzulara temas ettikten sonra Orhan'ın dertlerine bir bir reçeteler vermeye başladı. "Muhterem kardeşlerim, hadis-i şerifte buyurulur, herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. Benzemek ve benzeme gayreti içinde olmak, kişinin şahsiyetinin omurgasını teşkil eder. Bir kişi ırkî, milli veya ailevi olarak içinde bulunduğu topluma değil, gönlünün temayül ettiği, benzemeye çalıştığı, yöneldiği topluluğa aittir. O millete mensuptur. Fahri Kainat Efendimiz, gayrimüslimlere benzememek hususunda çok büyük bir hassasiyet göstermiştir. Tırnak kesiminden saç şekline, teferruat kabilinden gelebilecek birçok hususta bile İslam şahsiyetinin gayrimüslimlerle ittifak halinde olmamasına dikkat etmiştir. Hatta Muharrem ayının 10. günü tutulmasını emrettiği orucu, aynı gün oruç tutan Yahudilerden farklı olmak için 9. veya 11. günü ile beraber tutmayı emretmiştir.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.